Ayrım 21. Irmığın karşı kıyısına geçtik. Kalabalık Peştunistan Meydanı'nda kuzeye doğru ilerledik. Baba beni buraya Hayber lokantasında kebap yemeye getirirdi. Bina hala ayaktaydı ama kapılarına asma kilit vurulmuş, kepenkleri indirilmişti. Levhadaki HBR harfleri kopuktu. Lokanta yakınında bir ceset gördüm. Asılmıştı. Bir kirişe bağlanmış olan urganın ucunda genç bir erkeğin bedeni sallanıyordu. Yüzü şiş, mordu. Yaşamının son günü giydiği giysiler paramparça, kanlıydı. Kimse dönüp bakmıyordu bile. Meydanı hiç konuşmadan geçtik. Vezir Ekberhan bölgesine yöneldik. Puslu bir toz bulutu, baktığım her yeri, kenti, tuğla yapıları kaplamıştı. Ferit, Peştunistan Meydanı'nın birkaç sokak kuzeyinde, işlek bir köşe başında, hararetli hararetli konuşan iki kişiyi gösterdi. Bir ayağı, dizin hemen altından kesilmiş olan sağlam ayağının üzerinden sekiyordu. Elindeki takma bacağı göğsüne bastırmıştı. Ne yaptıklarını biliyor musun? Bacak için pazarlık ediyorlar. Bacağını mı satıyor? Ferit başıyla doğruladı. Kara borsada çok iyi para ediyor. Çocuklarını birkaç hafta doyurmana yeter. Vezir Ekberhan'daki evlerin çoğunun hala sağlam olduğunu görünce şaşırdım. Çatıları, duvarları ayaktaydı. İşin doğrusu oldukça iyi durumdaydılar. Ağaçlar hala duvarların ardından sokağa bakıyordu. Yollarsa Kartesseh'tekiler kadar perişan değildi. Silinmiş, kimisi eğilmiş, kurşunlara hedef olmuş tabelalar hala yön gösteriyordu. Korktuğum kadar kötü değil dedim. Şaşılacak bir şey yok. Godamanların çoğu buraya yerleşti. Taliban mı? Onlar da dedi Ferit. Başka kim peki? Kaldırımları görece düzgün, iki yanında duvarlı evlerin sıralandığı geniş bir caddeye çıktık. Taliban'ın arkasındakiler. Hükümetin gerçek beyni. Araplar, Çeçenler, Pakistanlılar diye açıkladı Ferit. Parmağıyla kuzeybatıyı gösterdi. 15. cadde, namı diğer, Sarak-e-Mehmana, konuklar yolu. Burada onlara böyle deniyor, konuklar. Bana kalırsa bir gün bu konuklar halının üzerine işeği verecek. İşte diye çığırdım, işte orada. Çocukken bana yolumu gösteren nirengi noktasını gösterdim. Kaybolursan derdi baba, unutma başında pembe bir ev olan sokak bizimki. Dik, sivri bir çatısı olan bu ev, o günlerde mahalledeki tek pembe evdi. Baktım, hala da öyle. Ferit sokağa girdi, babanın evini hemen gördüm. Küçük kaplumbağayı bahçedeki yabani gül çalılarının altında bulduk. Oraya nasıl girdiğini bilmiyoruz. Umurumuzda da değildi zaten. Öyle heyecanlıyız ki kabuğunu parlak kırmızıya boyadık. Bu harika fikir Hasan'dan çıktı. Böylece onu çalıların arasında yitirmeyeceğiz. Biz uzak bir ormanda tarih öncesine ait dev bir yaratık bulmuş, gözü kara kaşifleriz. Bütün dünyanın görmesi için alıp buraya getirdik kaplumbağayı. Ali'nin geçen kış Hasan'a doğum günü armağanı olarak yaptığı tahta oyuncak arabaya koyuyor, arabanın kocaman demir bir kafes olduğunu hayal ediyoruz. Ali'ye püskürten canavara bakın, çimenlerin üzerinde yürüyor. El arabasını peşimiz sıra sürüklüyoruz. Elma ve kiraz ağaçlarının altından geçiyoruz. Ağaçlar bulutlara yükselen birer gökdelen. Camları üşüşmüş binlerce meraklı aşağıdaki görkemli geçit törenini izliyor. Babanın incir ağaçlarının yakınına yaptığı yarım ay biçimindeki küçük köprüden geçiyoruz. O artı kentleri birleştiren muhteşem bir asma köprü. Alttaki küçük gölcükse köpüklü azgın bir deniz. Köprünün devasa kolonlarının üstünde havai fişekler patlıyor. Gökyüzüne yükselen çelik halatların önüne dizilmiş olan askerler bizi selam duruyor. Küçük kaplumbağanın içinde dört döndüğü tahta arabayı demir işlemeli kapının dışındaki yuvarlak tuğla döşeli araba yoluna çıkartıyor. Bizi ayakta alkışlayan dünya liderlerini selamlıyoruz. Biz Hasan'la Emir'iz. Ünlü maceracılar, dünyanın en büyük kaşifleri. Bu yürekli kahramanca başarımıza karşılık şeref madalyası almak üzereyiz. Araba yolunu ağır, dikkatli adımlarla tırmandım. Güneşten solmuş, kiremitlerin arasını yabani otlar bürümüştü. Babamın evinin demir kapısının önünde durdum. Kendimi bir yabancı gibi hissediyordum. Paslanmış parmaklıkları tuttum. Çocukken bu kapıdan nasıl binlerce kez koşarak geçtiğimi, artık hiçbir önemi kalmayan ama o zamanlar çok elzem görünen şeyler için nasıl acele ettiğimi düşündüm. İçeriye baktım. Kapıdan bahçeye kadar uzanan araba yolu, Hasan'la bisiklet kullanmayı öğrendiğimiz yaz sırayla tepe üstü çakıldığımız bu yol hiç de anımsadığım kadar geniş değildi. Asfaltta şimşeğe benzeyen zikzaklık çatlaklar oluşmuş, yarıkların arasından ayrık otları fışkırmıştı. Kavak ağaçlarının çoğu kesilmişti. Hasan'la tırmanıp komşu evlere ayna tuttuğumuz ağaçlar. Ayakta kalabilenler de çıplak, yapraksızdı. Hasta mısır duvarı hala duruyordu. Ama ortada hasta ya da sağlıklı tek bir mısır görünmüyordu. Boyası kalkmış, yer yer dökülmüştü. Kendi bir hayalet gibi çökmüş olan gri pusun aynısı, epeyce kelleşmiş, artık hiçbir şeyin yetişmediği çıplak toprak lekeleriyle kaplı çimenliği de kaplamıştı. Araba yolunda bir cip duruyordu. Bu ise öyle yanlıştı ki. Burası babanın siyah Mustang'inin yeriydi. Mustang'ini 8 silindiri yıllarca her sabah kükreyerek canlanmış, beni uykumdan uyandırmıştı. Cipten akan yağın araba yoluna kocaman bir mürekkep lekesi gibi yayılmış olduğunu gördüm. Cipin ilerisinde tekerli boş bir el arabası duruyordu. Devrilmişti. Ali ile babanın yolun sol tarafında diktikleri gül fidanlarından eser yoktu. Yalnızca asfalta saçılmış toprak ve kurumuş otlar. Ferit arkamdan iki kez korna çaldı. Gitmeliyiz ağa, dikkat çekiyoruz diye seslendi. Bir dakika daha dedim. Ev çocukluğumun anımsadığım o geniş beyaz malikanesinden çok farklıydı. Daha küçük görünüyordu. Çatısı bel vermiş, boyası çatlamıştı. Oturma odasının holün ve üst kattaki konuk yatak odasının camları kırıktı. Pencereler çiviyle tutturulmuş, naylon ya da tahta parçalarıyla rastgele yamanmıştı. Bir zamanlar pırıl pırıl olan beyaz boya solmuş, hortlak grisine dönmüştü. Dökülen sıvanın altından tuğla katmanları görünüyordu. Ön basamaklar çökmüştü. Kabil'deki pek çok şey gibi babanın evi de devrik saltanatın resmiydi. Eski yatak odamın penceresine baktım. İkinci kat, ana giriş merdiveninin güneyindeki üçüncü pencere. Parmak uçlarında yükseldim ama camın gerisinde gölgelerden başka bir şey seçemedim. 25 yıl önce bu pencerede durmuş, soluğumdan buğulanan camı döven yağmur damlalarının arasından aşağıya bakmıştım. Eşyalarını babamın arabasının bagajına yerleştiren Hasan'la Ali'yi seyretmiştim. Ferit'in sesini duydum. Emir ağa, geliyorum diye seslendim. Delilik olduğunu biliyor ama içeriye girmek istiyordum. Ön basamakları çıkmak, Ali'nin botlarımızı çıkarmamız için Hasan'la beni her seferinde durdurduğu yere gitmek istiyordum. Hole girmek, Ali'nin talaşla birlikte yansın diye sobaya atmayı hiç ihmal etmediği portakal kabuklarını koklamak istiyordum. Mutfak masasına oturmak, çay içip bir dilim nan yemek, Hasan'ın söylediği eski Hazar türkülerini dinlemek, korna sesi, kaldırımın kenarında duran Land Cruiser'a döndüm. Ferit direksiyonda sigara içiyordu. Bir şeye daha bakmak zorundayım dedim. Uzun sürer mi? Bana 10 dakika ver. Peki, sonra tam ben arkamı dönmüşken, bence hepsini unut, kolaylaştırır dedi. Neyi? Hayatını devam etmeli dedi Ferit. Sigarasının izmaritini camdan fırlattı. Daha ne kadarını görmen gerekiyor. Dur da seni zahmetten kurtarayım. Anımsadığın hiçbir şey sağ kalmadı. En iyisi unutmak. Artık unutmak istemiyorum dedim. Bana 10 dakika daha ver. Babamın evinin kuzeyine düşen bu tepeyi bir koşuda tırmanır, terlemezdik bile. Tepeye en çabuk kimin varacağına bahse girer, birbirimize yarışırdık. Bazen de uzaktan uzağa havalimanını gören dik kayalıkta mola verirdik. Uçakların kalkışın inişini seyrederdik. Sonra yine koşmaya başlardık. Şimdi Sarp yokuşun tepesine vardığımda aldığım her hırıltılı soluk ciğerlerimi dağlayan kızgın bir demirdi. Yüzüm ter içindeydi. Böğrümde bir sancıyla bir süre hırıldayarak durdum. Sonra terk edilmiş mezarlığı aramaya koyuldum. Bulmam uzun sürmedi. Hala oradaydı. Nar ağacımız da öyle. Hasan'ın annesini gömdüğü mezarlığın gri taş girişine rastlandım. O zaman bile menteşelerinden kurtulmuş, gevşemiş olan kapı şimdi tamamen gitmişti. Mezar taşları ise dört bir yandan fışkırmış, gür yabani otlar yüzünden güçlükle seçilebiliyordu. Mezarlığı çeviren alçak duvara iki kargı tünemişti. Hasan mektubunda nar ağacının yıllardır meyve vermediğini yazmıştı. Kurumaya yüz tutmuş, yapraksız ağaca bakarken bir daha da vermez herhalde diye düşündüm. Altında durdum, gözünü de canlandırdım. Ağaca tırmanıyor, dallarını ata biner gibi yerleşiyor, bacaklarımızı sarkıtıyoruz. Yaprakların arasından süzülen benekli güneş ışığı yüzümüze bir ışık gölge mozaiği çiziyor. Narın mayhoş, keskin tadı ağzıma doldu. Dizlerimin üstüne çöktüm, ellerimi ağacın gövdesinde gezdirdim, aradığımı buldum. Harfler körelmiş, neredeyse silinmişti ama hala oradaydı. Emirli Hasan, Kabil'in sultanları. Parmağımla her harfi tek tek yokladım. Minicik yarıkların bir ucundan birkaç küçük kabuk kopardım. Ağacın dibine bağdaş kurup oturdum. Çocukluğumun kentinin güney tarafına baktım. O günlerde her evin duvarının ardında ağaçlar yükselirdi. Gökyüzü geniş, maviydi. İplerde kuruyan çamaşırlar güneşte parlardı. Dikkatli dinlersen, eşeğiyle Vezir Ekberhan'dan geçen manımı sesini duyabilirdin. Kiraz, kayısı, üzüm. Sabahın ilk saatlerinde ezanı Şare Navo'daki camiden müminlere seslenen müezzinin yanık sesini duyardın. Korna basıldığını duydum. Ferid'in el salladığını gördüm. Gitme vakti gelmişti. Yeniden güneye Peştunistan meydanına yollandık. Kasaları çömelmiş, sakallı tüfekli, genç erkeklerle dolu kırmızı pikapların yanından geçtik. Ferit yanımızdan geçerken her pikaba mırıl mırıl sövdü. Meydana yakın küçük bir otelde iki kişilik bir oda tuttum. Resepsiyondaki sıska, gözlüklü erkeğin çevresi, birbirinin eşi siyah elbiseler giymiş, beyaz eşarplar bağlamış, üç küçük kızla sarılıydı. Benden $75 istedi. Böyle bir virane için akıl almaz bir fiyattı ama üzerinde durmadım. İnsanları, Hawaii'deki yazlık evinin masrafları için kazıklaman başka şeydi, üç çocuğunun karnını doyurmak için kazıklaman başka. Odada sıcak su yoktu. Çatlak tuvaletin sifonu çalışmıyordu. Üzerine yıpranmış bir döşek atılmış, tek bir demir karyola, yırtık pırtık bir battaniye, bir köşede de tahta bir iskemle. Alana bakan pencerenin camı kırılmış, yenisi takılmamıştı. Bavulumu yere koyarken yatağın arkasındaki duvarda kurumuş bir kan lekesi fark ettim. Feride biraz para verdim, yiyecek bir şeyler almaya gitti. Dumanı tüten 4 şiş kebap, taze nan ve bir kase pirinç pilavı ile döndü. Yatağa oturduk, iştahla yedik. Sonuçta Kabil'de değişmeden kalabilen bir şey bulabilmiştim. Kebap, anımsadığım kadarıyla yumuşak ve lezzetliydi. O gece ben yatağa yattım. Ferit, otelcinin benden ekstra bir ücret aldığı ikinci battaniyeye sarınıp yere uzandı. Kırık camdan içeriye akan ay ışınlarının dışında odaya hiç ışık sızmıyordu. Otelci, Feride Kabil'de elektriklerin 2 gündür kesik olduğunu, jeneratörünün de bozulduğunu söylemiş. Bir süre konuştuk. Bana Mezar-ı Şerif'te, Celalabad'da büyümenin nasıl bir şey olduğunu anlattı. Babasıyla birlikte cihata katılmalarından kısa bir süre sonra Pencer Vadisi'nde Şorabi ile nasıl çarpıştıklarını, aşk aldıklarını, çekirge yediklerini, helikopterden açılan ateşin babasını nasıl öldürdüğünü, 2 küçük kızın elinden alan mayını anlattı. Bana Amerika'yı sordu. Amerika'da bir mağazaya girip 15-20 çeşit mısır gevreğinden birini seçebilirsin dedim. Etin her zaman taze, sütün soğuk kaldığını, meyvenin bol, suyun da tertemiz olduğunu söyledim. Her evde bir televizyon, her televizyonun bir uzaktan kumanda aleti bulunduğunu, istersen bir uydu çanığı taktırabileceğini ve 500 küsur kanalı izleyebileceğini. 500 mü? Diye çığırdı. 500. Bir süre sustuk. Tam uykuya daldığını sanırken Ferit kıkırdadı. Aa, Nasrettin Hoca'nın kızıyla ilgili hikayeyi biliyor musun? Hani bir gün kızı eve gelmiş, kocasının onu dövdüğünden yakınmış. Karanlıkta gülümsediğini hissedebiliyordum. Benim de yüzüme bir tebessüm yayılmaktaydı. Yeryüzünde Kurnaz Hoca'ya ilişkin birkaç fıkra bilmeyen tek bir Afgan yoktur. Evet, hoca bunun üzerine kızı bir güzel pataklamış, sonra da evine yollamış. Ama önce sıkı sıkı tembihlemiş. Kocana de ki, hoca ile başa çıkamazsın. Kızın her dövüşünde hoca da senin karını pataklayacak. Güldüm. Kısmen şakaya, kısmen de Afgan mizahının hiç değişmemesine. Savaşlar çıkmış, internet icat olmuş, bir robot Mars'ta gezinmişti ve Afganistan'da biz hala aynı Nasrettin Hoca fıkralarına gülüyorduk. Hocanın bir keresinde sırtında ağır bir çuvalla eşeğini sürdüğünü duymuş muydun dedim. Hayır. Yolda karşılaştığı biri neden çuvalı semerin üzerine koymuyorsun diye sormuş. Hoca şöyle demiş. Ama bu gaddarlık olur. Zavallı hayvan beni bile zor taşıyor zaten. Karşılıklı fıkra anlatmayı epey bir süre, fıkralar tükeninceye kadar sürdürdük. Sonra yine sustuk. Tam dalmak üzereyken Ferit'in sesiyle sıçradım. Emir Ağa, efendim, neden buradasın? Demek istediğim, gelişinin gerçek nedeni ne? Söyledim ya, çocuk için mi? Çocuk için. Ferit yattığı yerde hafifçe doğruldu. İnanması güç. Bazen ben bile burada olduğuma inanamıyorum. Yo, aslında kastettiğim şey, neden bu çocuk? Ta Amerika'dan buralara bu şeyi için mi geldin? Bu içimdeki bütün neşeyi alıp götürdü ve uykuyu. Yorgunum dedim. Hadi uyuyalım. Ferit'in hurultusu az sonra boş odada yankılanmaya başladı. Ben ellerimi göğsümde kavuşturdum. Gözlerimi kırık camdan görünen yıldızların aydınlattığı geceye diktim. Öylece yattım. Belki de insanların Afganistan için söyledikleri doğruydu. Bu ülke için hiçbir umut kalmamıştı belki de. Biz giriş tünellerinden geçerken telaşlı bir kalabalık Gazi Stadyumu'na akmaktaydı. Binlerce insan tıklım tıklım dolu beton tribünlere doğru itişe kakışa ilerlemeye çalışıyordu. Çocuklar ara geçitlerde koşuşturuyor, basamaklarda kovalamaca oynuyordu. Bol baharatlı sosa bulanmış nohut kokusu havayı dolduruyor, sidik ve ter kokularını karışıyordu. Ferit'le sigara, çam fıstığı ve bisküvi satan seyyar satıcıların arasından geçtik. Tüvit ceketli, kadedi çıkmış bir delikanlı koluma yapıştı. Kulağıma fısıldadı. Seksi resimler almak ister miydim? Hem de çok seksi ya dedi, uyanık gözleriyle sağı solu tararken. Bana birkaç yıl önce San Francisco'nun karanlık bir mahallesinde uyuşturucu satmaya çalışan kız anımsatmıştı. Oğlan ceketini bir tarafına açtı, seksi fotoğrafları hakkında şöyle bir fikir edinmemi sağladı. Hint filmlerinden bazı sahneler, erkek kahramanların kollarına sığınmış, hülyalı bakışlı, şehvetli, tepeden tırnağa giyimli artistler. Çok seksi, diye yineledi. Hayır, teşekkür ederim dedim onu itip geçerken. Yakalanırsa öyle bir kırbaçlanır ki babası mezarında ters döner diye mırıldandı Ferit. Yerler numaralı değildi elbette. Bize bırakın yerlerimizi, oturacağımız bölümü, tribünü, sırayı gösteren bile yoktu. Eskiden monarşi günlerinde de böyleydi. Ferit'in birkaç dirsek darbesi sayesinde orta sahanın hemen soluna düşen fena sayılmayacak bir yer bulup oturduk. Babanın beni futbol maçlarına getirdiği 70'li yıllarda yemyeşil olan bu saha şimdi berbat bir haldeydi. Oyun alanının her yanı delikler, çukurlarla doluydu. En göze çarpanı da güney uçtaki kale direklerinin arkasındaki bir çift derin çukurdu. Ortada çim filan yoktu, yalnızca toprak. Sonunda iki takım sahaya çıktı. Oyuncular sıcağa karşın pantolonluydu. Maç başladı. Kalkan tozdan, dumandan topu izlemek olanaksızdı. Eli kırbaçlı genç talipler tribünleri dolaşıyor, tezahürat yaparken sesi azıcık yükselenleri hizaya getiriyordu. Onları devre arası düdüğünün çalmasından hemen sonra getirdiler. Stadyumun kapısında geldiğimden beri yollarda sıkça gördüğüm paslı kırmızı pikaplardan ikisi göründü. Kalabalık ayağa kalktı. Birinin kasasında yeşil burkalı bir kadın, ötekinde de gözleri bağlı bir erkek oturuyordu. Pikaplar sahayı çevreleyen koşu yolunda seyircilerin iyice görmesini sağlamak istercesine ağır ağır ilerledi. İstenen etkiyi de yarattılar. İnsanlar parmak uçlarında yükseldi, eğildi, boyunlarını uzattı. Yanımda mırıl mırıl dua okuyan Ferit'in Adem elması bir inip bir çıkıyordu. Kırmızı pikaplar oyun alanına girdiler. Arkalarında bir toz bulutuyla karşı uca doğru ilerlediler. Jant kapakları güneşte parlıyordu. Sahanın sonunda onları üçüncü bir pikap bekliyordu. Bunun kasası bir şeyle doluydu. Ansızın kale direğinin arkasındaki o iki geniş çukurun nedenini anladım. Üçüncü pikabı boşalttılar. Kalabalıktan beklenti dolu bir mırıltı yükseldi. Kalmak istiyor musun diye sordu Ferit endişeyle. Hayır dedim. Hayatımda hiçbir yerden kaçmak için böylesine güçlü bir arzu duymamıştım. Ama beklemek zorundayız. Omuzlarına kalaşnikoflar asmış iki talip, birinci pikaptaki gözü bağlı adamı indirdi. İki kişi de burkalı kadını. Kadının dizlerinin bağı çözüldü, yere yığıldı. Askerler onu tutup kaldırdılar, onu bir kez daha yığılıp kaldı. Yeniden kaldırmaya çalıştılar, kadın çığlık atıp tekme savurdu. Ayağını ayı tuzağından kurtarmaya çalışan vahşi bir hayvana çığlığı. İki talip yardıma koştu. Hep birlikte kadını iki tek aka göğüs derinliğindeki çukura soktular. Gözü bağlı adamsa hiç direnmedi. İkinci çukura usulca giriverdi. Suçlanan çiftin yalnızca başları görünüyordu artık. Kale direklerinin yanında duran gri cübbeli, tıknaz, aksakallı bir din adamı elindeki mikrofonu ağzına götürdü, boğazını temizledi. Arkasında çukurdaki kadın hala tiz çığlıklar atıyordu. Adam Kur'an'dan uzun bir dua okudu. Genizden gelen sesi stadyuma ansızın çöken sessizlikte dalgalanıyordu. Babanın çok uzun zaman önce söylediği bir şeyi anımsadım. Şu kendini her şeyden üstün gören maymunların sakalına tüküreyim. Tesbih çekip anlamadıkları bir kitabı ezbere tekrarlamaktan başka ne bilirler? Afganistan bunların eline düşerse Allah yardımcımız olsun. Dua bitince imam yine genzini temizledi. Kardeşlerim diye haykırdı. Farsça sesi stadyumda bir top gibi gürledi. Bugün burada şeriatı yerine getirmek üzere toplandık. Adaleti yerine getirmek için buradayız. Çünkü Allah'ın buyruğu ve Hazreti Muhammed'in kavli şükürler olsun ki sevgili yurdumuza, Afganistan'ımıza egemen olmuştur. Allah'ın sözüne kulak veriyor ve boyun eğiyoruz. Çünkü bizler onun yüceliği karşısında güçsüz, zavallı yaratıklardan başka bir şey değiliz. Allah ne diyor peki? Size soruyorum. Allah ne diyor? Allah günah işleyen herkesin günahını uygun bir şekilde cezalandırılmasını söylüyor. Bunlar benim sözlerim değil. Kardeşlerimin sözleri de değil. Bunlar Allah'ın sözleri. Boş elini gökyüzüne doğru salladı. Başım zonkluyor, güneş tepemi alev alev yakıyordu. Her günahkar günahı ölçüsünde cezalandırılacaktır diye yineledi imam mikrofona. Her sözcüğü tek tek dramatik bir ifadeyle vurgulayarak. Şimdi soruyorum kardeşlerim, zina işleyenlere hangi ceza yaraşır? Evliliğin kutsallığını hiçe sayanları neyle cezalandıracağız? Allah'ın yüzüne tükürenlere hangi ceza layıktır? Allah'ın evini taşlayanlara nasıl karşılık vereceğiz? Taşları onları geri fırlatarak. Mikrofonu kapadı, tribünlerde boğuk bir mırıltı dolaştı. Ferit başını salladı, fısıldadı. Bunlar da kendine Müslüman diyor. Sonra pikaptan uzun boylu, geniş omuzlu bir adam indi. Onu gören seyircilerin bir kısmı sevinçle bağırıp alkışladı. Bu kez sesi yüksek çıktığı için kırbaç yiyen olmadı. Uzun boylu adamın gıcır gıcır beyaz giysisi öğleden sonra güneşinde parladı. Pantolonun üstüne sarkıttığı gömleğin etekleri esintide uçuşuyordu. Kollarını çarmıhtaki İsa gibi iki yana açtı. Bir yarım dönüş yaparak kalabalığı selamladı. Yüzü bizim oturduğumuz bölüme çevrilince siyah yuvarlak camlı güneş gözlüğünü gördüm. Şu Jen Lennon'un taktığı gözlüklerdendi. Bizim adamımız bu olmalı dedi Ferit. Siyah gözlüklü, uzun boylu Talip, üçüncü pikaptan indirilen taş yığınının yanına gitti. İrice bir taş aldı, kalabalığa gösterdi. Gürültü kesildi. Yerini stadyumda titreşen bir uğultu aldı. Çevreme bakınca herkesin bir ağızdan cıkcıkladığını gördüm. Taş öbeğinin yanında dururken gerçeküstü bir biçimde tıpatıp bir beyzbol atıcısına benzeyen Talip elindeki taşı çukurdaki gözü bağlı adama fırlattı. Kadın bir çığlık attı. Kalabalıktan huşu dolu bir oh yükseldi. Gözlerimi yumdum, ellerimle yüzümü kapadım. Seyirciler atılan her taşa aynı oh nidasıyla eşlik ediyordu. Bu böyle bir süre devam etti. Sesler durulunca Feride bitti mi diye sordum. Hayır dedi. İnsanların boğazının yorulduğunu tahmin ettim. Orada yüzüm ellerimin arasında ne kadar oturduğumu bilmiyorum. Gözlerimi yeniden açtığımda etrafımdakiler birbirlerine sorup duruyordu. Mort, mort, öldü mü? Çukurdaki adam şimdi şekilsiz, kanlı bir yığındı. Bir kan ve paçavra topuğu. Başı öne düşmüş, çenesi göğsünde. John Lennon gözlüklü Talip elindeki taşı zıplatıyor, çukurun yanına çömelmiş bir adama bakıyordu. Çömelmiş olan kulağından sarkan stetoskopun ucunu çukurdaki adamın göğsüne bastırdı. Sonra başını gözlüklü Talip'e olumsuz anlamda salladı. Kalabalık inledi. John Lennon taş yığınına döndü. Her şey bitip de kanlı cesetler gayet sıradan, aldırışsız bir tavırla kırmızı pikapların kasalarına ayrı ayrı fırlatılınca kürekli birkaç adam çabucak çukurları doldurdu. Bir tanesi tam gitmek üzereyken ayağıyla yerden kaldırdığı tozu geniş kan lekelerine doğru savurdu. Birkaç dakika sonra takımlar sahaya girdi, ikinci yarı başlamak üzereydi. Görüşme o gün öğleden sonra saat 3'e ayarlandı. Randevunun alınış hızı beni şaşırtmıştı. Bekletmeler, gecikmeler bekliyordum. En azından bir sorgulama, kimliklerimizin denetlenmesi filan. Ama sonra Afganistan'daki en resmi işlerin bile resmiyetten ne kadar uzak bir biçimde yürütüldüğünü anımsadım. Ferid'in tek yaptığı kırbaçlı taliplerden birini beyazlı adamla özel bir işimiz olduğunu söylemek olmuştu. Aralarında kısa bir konuşma geçti. Kırbaçlı adam başını salladı. Oyun alanındaki genç bir adama peştun dilinde bir şeyler haykırdı. O da hemen güney uçtaki kale direğine gözlüklü talibin daha önce dua okuyan şişman imamla sohbet ettiği yere koştu. Üçü konuştular. Güneş gözlüklü adam başını kaldırıp baktı. Başını salladı. Ulağın kulağına bir şeyler söyledi. Genç adam mesajı bize getirdi. Randevu verilmişti. Saat 3'te.